Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o, hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa, artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O, oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Dey 1399 Hicri Kameri, 5 Şemadüsani 1442 ve miladi 19 Ocak 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Amerika'nın bölgede askeri varlığı üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, İran'a gezelim görelim, İslam'ı tanıyalım ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ordusu Mekran kıyılarında kombine askeri tatbikat gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani İran'da aşılamanın gecikmesinin Amerika'nın cinayeti olduğunu söyledi. İran-Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilişkileri gelişiyor. Siyonist rejim İsrail, Türkiye Hamas şartı koştu. Irak'ta erken seçim tarihi ertelendi. Ve Amerika Biden yemini öncesinde diken üstünde. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti 65. Tugayı İktidar 99 isimli tatbikat çerçevesinde Mekran kıyılarında kombine askeri provayı başarıyla gerçekleştirmiş oldu. İran ordusu kara kuvvetlerinin İktidar 99 isimli önemli tatbikatı İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran ordusu kara kuvvetleri komutanı Tümgeneral Kiyomarz Heyderi ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay komutanlarının huzurunda ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında başladı. Tatbikat çerçevesinde Ordu 65. Özel Tugayı hareketli hava indirme operasyonunu kombine şekilde düzenleyip eş zamanlı olarak sızma ve taarruz provalarını başarılı biçimde gerçekleştirmiş oldular. 65. Tugay'a bağlı dalgıçlar, tatbikatın bu bölümünde helikopterlerden suya inip denizin derinliğine kadar sızdıktan sonra farazi düşmana ait denizde ve sahildeki hedefleri imha ettiler. Tatbikatta komuta, kontrol ve haberleşme sistemlerine karıştırma ve de dalgıçların suya indirme provaları başarıyla yerine getirildi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak koronadan iyileşen vatandaş sayısının 1.131.000'i geçtiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 5.917 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56.973'e, vaka sayısının da 1.342.134'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.272'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 1.131.883'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 96 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2 milyonu geçerken, Amerika 24 milyonu aşkın korona vakası ve 408 binden fazla ölüm vakasıyla dünyada ilk sırada yer almakta.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın korona aşısının tedariki için gereken mali kaynağının sağlamasına karşı oluşturduğu engel ve kısıtlamaların İran'da koronaya karşı aşılanmanın başlamasında gecikmeye yol açtığını belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün koronavirüs ile mücadele için kurulan ulusal komitede yaptığı konuşmada korona aşısının tedarikinin İran'dan önceliklerinden olduğuna işaretle terörist Trump yönetiminin korona aşısının alımı için gereken mali kaynakların sağlanmasına oluşturduğu engeller ve yaptırımlar yüzünden İran'da koronavirüs salgınına karşı aşılanmanın geciktiğini ve bunun Amerikalıların İran milletine karşı işlediği bir cinayet olduğunu kaydetti. Tüm engelleme ve kısıtlamalara rağmen korona aşısının alımı için gereken girişimlerin yapıldığını ve gelecek haftalarda Sağlık Bakanlığı onaylı korona aşısının ilk partisinin ithal edilebileceğini ve hazırlanan ulusal belge çerçevesinde derhal aşılanma başlayacağını da ifade etti.
İmam Hümeyni Fermanı'nı İcra Komitesi Başkanı Muhammed Muhbir, İran yapımı korona aşısının seri imalatının 3 ay zarfında başlayacağını duyurdu. Muhbir bugün yaptığı açıklamada İran Kov Bereket firmasının geliştirdiği korona aşısını yapan 14 gönüllü vatandaşın durumunun iyi olduğu ve bu kişilerde hiçbir yan etkinin görülmediğini temasla gelecek 3 ay zarfında İran'da 12-14 milyon doz korona aşısının üretileceğini vurguladı. Yetkili bugün İran yapımı korona aşısı klinik çalışmaların 3. aşamasına geçildiğini işaretle 56 gönüllüye daha aşı yapılacağını söyledi. Muhbir ayrıca gelecek 4 aya kadar İran'ın korona aşısı üretiminin ayda 14 milyon doza çıkarılacağını bildirdi.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabi, Amerika'nın İran milletine karşı azami baskı politikasının hezimete uğradığını ve Washington'un yeni yönetiminin bu politikaya son vermekten başka bir çaresi olmadığını vurguladı. Bugün düzenlediği basın toplantısında muhabirimizin Amerika'nın yeni yönetiminin Tahran'a yönelik yaklaşımına ilişkin sorusunu yanıtlayan hükümet sözcüsü, Biden ve ekibinin seçim kampanyası ve sonrasında defalarca nükleer anlaşmaya döneceklerini dile getirdiklerini ancak bu açıklamaların nükleer anlaşma uyarınca yaptırımların iptaliyle sonuçlanmaması halinde Tahran açısından değersiz olduğunu vurguladı. Rebey, Donald Trump yönetiminin İran'a karşı azami baskı politikası ve komplolarının hezimete uğradığına dikkat çekerek barış ve güvenlik için bu tehlikeli ve Amerika için de masraflı bu yönteme son vermekten başka hiçbir akıllı yolun olmadığını vurguladı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi dün Tahran'da düzenlenen İran-Azerbaycan Cumhuriyeti 14. Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısını değerlendirdi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi Twitter üzerinden Tahran'da düzenlenen İran-Azerbaycan Cumhuriyeti 14. Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısı değerlendirmesinde dün iki dost ve komşu ülke olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki en verimli ekonomik komisyonlarından biri gerçekleşti. Toplantıda kalan projelerin çoğunun tamamlanmasına karar verildi. Özellikle İranlı şirketlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarına katılımı için yeni bir sayfa açıldı. Ayrıca bölgesel konularda işbirliği fırsatı sağlandı ifadeleri kullanıldı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileriyle ilgili son gelişmeleri dinliyorsunuz.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı görüşmede İki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik ve ticari olmak üzere her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, önceki anlaşmaların uygulanmasına ve faaliyete geçirilmesine hız verilmesi çağrısında bulundu. Tahran'da düzenlenen 14. İran-Azerbaycan ekonomik toplantısı sonrasında Şahin Mustafayev ile görüşen Vaizi, Tahran-Bakü kapsamlı ilişkilerin 2017 yılından bu yana her açıdan geliştiğini ve iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki 13 toplantının her alanda daha da genişlemelerin her iki ülkenin güçlü iradesini gösterdiğini söyledi. İran'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretinin ev sahipliği yapmak için hazır olduğunu dile getiren Vaizi, bakanlık düzeyinde 100'den fazla diplomatik delegasyonun değişiminin ve 40'tan fazla işbirliği belgesinin imzalanmasının ikili ilişkiler sürecinde büyük hamleler olduğunu ve İran ile Azerbaycan'ın ekonomik ve ticari ilişkilerinin koronavirüsün neden olduğu sınırlamalara rağmen her zaman büyüdüğünü belirtti. Karabağ krizinin ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında yapılan görüşmelere değinen Vaizi, bölgedeki yeni koşulları memnuniyetle karşıladıklarını ve yeni koşulların bu bölge ülkeleri arasında çok taraflı işbirliği için zemin oluşturabileceğini söyledi. Vaizi ayrıca iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasına son değişiklikleri yaptığına işaret ederek, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin daha da geliştirilmesini kolaylaştıracak olan bu anlaşmayı önümüzdeki ay imzalamaya çalışıldığında sözlerine ekledi. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ise İran'ın Karabağ krizine ilişkin tutumundan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, İran'ı dost ve komşu bir ülke olarak tanımlayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik ve ticari işbirliği olmak üzere her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mustafayev, Azerbaycan'ın Nahçıvan Demiryolu'nun inşası ile İran'ın çıkarlarını görmezden geldiği yönündeki söylentileri yalan haber olarak reddederek, bu demir yolunun yeniden canlandırılmasıyla 6 ülkenin yani İran, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Türkiye ve Gürcistan'ın çıkarları gözetilecek ifadesini kullandı. Mustafayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının iki ülkenin Rusya ile ortak görüşmesi sırasında imzalandığını belirterek, bu anlaşmanın metni İran'ın Karabağ krizini sona erdirme önerisine çok yakın ve her iki tarafın çıkarına hizmet edebilir dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist işgal rejimi İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini tamamen yeniden başlatmak için Hamas'ın İstanbul ofisinin kapatılmasını şart koştuğunu ifade etti. Yediot Aranot'un haberine göre Siyonist rejim Ankara ile ilişkilerini iyileştirmek için birçok şart ileri sürerken en bariz şartı ise Ankara'dan Hamas'ın İstanbul ofisini kapatması ve Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları mensubu serbest bırakılan esirlerin faaliyetine engel olmasını istemesidir. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı son sıralarda rejimin eski Bulgaristan Büyükelçisi İrit Lilian'ın Ankara Büyükelçiliğine atadı. Siyonist rejim basını yaklaşık bir ay önce Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgal rejimiyle Türkiye arasında ikili ilişkilerin normale dönmesi için aracı olduğunu ileri sürmüştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada İsrail'le ilişkilerinin iyileşmesine gönülden arzu ettiğini ancak bu rejimin Filistin politikasının da buna engel olduğunu söylemişti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi İKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani, eski İKB'ye Başkanı ve Kürdistan Demokrat Parti KDP lideri Mesut Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Akar görüşmede terör örgütü ve teröristlerle mücadeleye vurgu yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyet ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği temasların ardından dün akşam Erbil'e geçti. Bakan Akar buradaki yoğun programlarını ilk olarak eski İKB'ye Başkanı ve KDP lideri Mesut Barzani ile görüşerek başladı. Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Cuburi ve İçişleri Bakanı Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk ifadesini kullandı. Irak'ta IŞİD'e karşı önemli başarıların elde edildiğini aktaran Akar, diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek, onları da etkisiz hale getirerek çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum dedi. PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini söyleyen Akar, PKK'nın eşittir YPG olduğunu söyledi.
İzmir merkezli 60 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 218'i muvazzaf 238 kişiden 160'ı yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütü soruşturma kapsamında ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün mahrem imamları olarak nitelendirilen yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 218'i muvazzaf 238 kişiyi yakalamak amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İzmir merkezli 60 ilde ve Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 133'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40'ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65'inin de Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında 6 aybay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 as subay, 13 uzman çavuş rütbesindeki kişi olduğu bildirildi.
Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. İki zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor. Dün de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde IŞİD örgütü saflarında bulunan, faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışında bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziksel takibin ardından Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüp Sultan'da 20 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama yapıldı.
Koronavirüs aşısı yaptırdığını açıklayan Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, aşı olmak günün vatandaşlık görevi ifadelerine kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı. Aşının ilk dozunu hastanenin COVID-19 aşı polikliniğinde olan Perinçek tedbir amacıyla bir süre bekledi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek parti liderlere millete önderlik edecek. Doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık dedi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'nin COVID-19 ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirten Perinçek, aşıya karşı çıkanların da bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu. Kendisine eşlik eden Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Ebin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek daha sonra hastaneden ayrıldı. Perinçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımında aşı olmak günün vatandaşlık görevi notunu düştü.
Irak hükümeti erken seçim tarihini 6 Haziran'dan 10 Ekim'e erteledi. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi başkanlığındaki toplanan Bakanlar Kurulu seçim tarihini revize ederek 10 Ekim'de sandık başına gidilmesini kararlaştırdı. Irak Yüksek Seçim Komiserliği, Başbakan Kazimi'ye gönderilen yazılı resmi talepte komiserliğin Haziran ayı için seçime hazır olmadığını, bu tarihin ileriye alınmasını istemişti. Irak El-Fetih İttifakı ve Sadr Hareketi seçim tarihinin ertelenmesine karşı çıktı. Bu arada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak parlamento seçimlerinin uluslararası örgütlerin gözetiminde düzenlenmesini istediler.
Yemen Devrimi Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed El-Husi, Amerika'nın onların hasmane girişimleri, politikaları ve emperyalizm karşısında duran herkese terörist dediğini belirtti. Hüseyin bugün yaptığı açıklamada Hamas, Hizbullah ve İslami Cihad'ın Amerika'nın terör listesine alındığını, çünkü bu hareketlerin her daim Amerika'nın düşmanca politikalarını reddettiğini vurguladı. Hüseyin, Amerika'nın kendi plan ve politikalarını kabul eden her rejim ile işbirliği yaptığını, nitekim en büyük terörist Cihani İsrail ile böyle yaptığını belirtti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada Ensarullah'ı terör listesine alma ve yetkililerine yaptırım uygulama niyetinde olduğunu duyurmuştu. Yemen halkı ve muhtelif grup ve partiler Amerika'nın bu açıklamasını kınamıştır.
Ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın görev süresi bugün doluyor. Trump, yarın sabah Beyaz Saray'ı terk etmesi gerekirken veda töreni için seçilmiş Başkan Joe Biden ve eşini davet etmedi. Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden yarın Washington vaktiyle öğle saatlerinde yemin edecektir. Biden ve yardımcısı Harris'in yemin töreni başkentte sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenecek. CNN'in haberine göre Amerika Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie yarın 20 Ocak sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılacaktır. Trump iktidarı seçilmiş başkana teslim etmek gibi bir niyeti yok ve yarın seçimi kaybettiği rakibi Joe Biden'in yemin törenine katılmayacak. Çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan Amerika Başkanı Donald Trump kendisi için bir veda etkinliği planladı. Trump'ın aynı etkinliği görkemli bir askeri töreni çevirmek istediği, Amerika Savunma Bakanlığı'nın bu talebi reddettiği bildiriliyor. Güvenlik ve istihbarat konularına yer veren Defense One isimli siteye konuşan Pentagon yetkilisi, önceki 5 bakana yapılanın aksine Trump için bir askeri veda töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız Yunus Siyasi Yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran arasında uzun vadeli stratejik anlaşmalar başlığı altında. Tahran ve Bakü ilişkileri 2013 yılından şimdiye kadar her alanda gelişmekte ve iki ülke cumhurbaşkanları arasında gerçekleşen 13 görüşme her iki ülkenin ilişkilerin gelişmesi için iradesini gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kalem Müdürü Mahmud Vaizi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa Vayev, pazartesi günü Tahran'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda, özellikle ekonomik ve ticaret sektöründe derinleşmesi ve gelişme zaruretine vurgu yaptılar. Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran Ortak Ekonomik Komisyonu 14. oturum ardından gerçekleşen bu görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tahran'ın Karabağ münakaşasındaki tutumu ve Azerbaycan Cumhuriyeti toprak bütünlüğüne verdiği desteği de takdir ederek İslam Cumhuriyeti'nin dost ve komşu ülke olarak tüm alanlarda ve özellikle de ekonomik ve ticaret sektörlerinde de ikili ilişkilerin gelişmesi zaruretini vurguladı. İki ülke yetkililerinin son zamanlardaki görüşmeleri, ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda yeni kararlar ve mutabakat zabıtlarında imzalamasıyla birlikte oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü üst düzey uzmanı Salih Dostaliyev'e göre Tahran ve Bakü arasındaki son yıllarda gelişen ilişkilerin özelliklerinden biri de bölgesel tahammüller çerçevesinde ilişkilerin gelişmesine gösterilen daha fazla özendir. Söz konusu uzman Rusya, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti devlet başkanlarının üçlü görüşmeleri Türkiye, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Dışişleri Bakanları dörtlü müzakerelerine işaretle son yıllarda iki komşu ülke ilişkilerinin stratejik ortaklar düzeyine kadar yükseldiğini belirtiyorlar. İki ülke ekonomik ortak komisyonu 14. oturumu da Karabağ Savaşı'nın sona erdi ve yeni ilişkilikleri içinde yeni ortamların oluştuğu bir dönemde gerçekleşti. Mevcut istikrarlı dönemde taşımacılık alanlarında ortak projelerin gerçekleşmesi, ortak hidroelektrik santrallerinin işletilmesi, ayrıca demir yolu hatlarının geliştirilmesi ortamı oluşmuştur. Diğer yandan Karabağ Savaşı sırasında hasar gören ve yıkıma uğrayan bölgelerin tekrar inşa edilmesi ve onarılması sürecinde İran, sahip olduğu tecrübelere ve uzmanlık alanlarına Azerbaycan Cumhuriyeti ile paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu. Halihazırda Tahran ve Bakü'nün işbirliği ile önemli projeler gerçekleşmektedir. Bu projelerden biri Kuzey-Güney-Doğu-Batı Raylı Koridor'un bir bölümü olarak bölgede stratejik öneme sahip olan Reşt-Astara Demiryolu'dur. Şahin Mustafayev bu konuya vurgu yaparak Nahçıvan Azerbaycan Cumhuriyeti Demiryolu'nun inşaatı ile İran çıkarlarının öz ardı edildiğine dair gündemdeki söylentileri de reddederek söz konusu Demiryolu'nun ihya edilmesiyle İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Rusya, Türkiye ve Gürcistan'dan oluşan 6 ülkenin çıkarlarından sağlandı ve böylece demir yolu ile birbirine bağlanarak ticari ilişkilerini geliştirebileceklerinin altını önemli çizdi. İran İslam Cumhuriyeti Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Pazartesi günü Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bu bağlamdaki görüşmelerde Tahran ve Bakü arasında raylı taşımacılık alanında imzalanan anlaşmayı işaretle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgede İran için stratejik bir ortak olduğunu belirtti. Bu bağlamda İran Demir Yolları Genel Müdürü Said Resuli ve Azerbaycan Cumhuriyeti Demir Yolları Genel Müdürü Cavid Kurbanov raylı işbirliği mütabakat zaptı imzaladılar. İki ülke ekonomik ortak komisyonu 14. oturumunun ana ekseni ise taşımacılık alanındaki anlaşmalardı. Zira bölgesel alanda söz konusu anlaşmaların stratejik önemli iki ilişkiler ayrıca iki komşu ülkenin bölgedeki ilişkilerinin gelişmesinde uzun vadede büyük önem taşımaktadır.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Seul'un Biden'den Kuzey Kore ile müzakereye devam etmesini istemesiyle ilgili. Güney Kore Cumhurbaşkanı Amerika'nın gelecek hükümetinden nükleer silahsızlanma konusunda Kuzey Kore ile müzakereleri tekrar başlamasını istedi. Kuzey Kore Cumhurbaşkanı Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in bugün yaptığı açıklamada seçilen Amerika Başkanı Joe Biden hükümetinden Pyongyang ile müzakereleri tekrar başlamasını isteyerek böylece iki Kore arasındaki ilişkilerin iyileşme sürecinin hızlandırılmasını istedi. Bu durumda Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Kore Yarımadası'nın barış müzakerelerini canlandırma hedefinin ne olduğu sorusu gündeme geliyor. Bu sorunun cevabında birkaç konuya değinilebilir. Birincisi, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Amerika'nın yeni hükümetinden Kuzey Kore ile görüşmelerinde devamını Trump hükümetinin Kuzey Kore ile yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerin çıkmaza girdiği mevcut şartlarda istiyor. Başka bir ifadeyle Amerika ve Kuzey Kore arasına 3 tur görüşmelere rağmen Amerika'nın üstlendiği sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle bu müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci konu, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile müzakerelerindeki ahde vefasızlığı ardından Kuzey Kore lideri İşçi Partisi Kongresi'nde Amerika'yı ülkesinin en büyük düşmanı hitap etti. Kim Jong-un açısından Amerika'da kimin iktidar olduğu fazla önemli değil, zira Kuzey Kore'ye karşı temel siyasetinin gerçek özü değişmeyecektir. Bu yüzden Kim Jong-un bu ülkenin Amerika'ya karşı savunma teçhizatının gelişmesine vurgu yaparken bir kez daha füze denemelerinin Pyongyang çalışma programında bulunduğunu belirtti. İşte bu siyaset doğrultusunda Cuma günü düzenlenen askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılabilen kabiliyetine sahip olan balistik füzesini dünyaya sergiledi. Aslında Kuzey Kore liderinin sözlerinden Pyongyang'ın nükleer ve savunma cephaneliğini geliştirmesinin Kuzey Kore'nin Amerika tehditlerine karşı temel ve caydırıcı stratejisi olduğu anlaşılıyor. Birçok uzmana göre bu konu Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'ı görevine başlama eşiğinde ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakacaktır. Fakat Pyongyang'ın Amerika'ya karşı stratejik dönüşünün sebebi ne olabilir? Bazı uzmanlara göre Amerikalı yetkililerin iki ülke liderlerini müzakerelerindeki ahde vefasızlıkları Pyongyang'ı savunma teçhizatını güçlendirmeye yöneltmiştir. Başka bir ifadeye göre Kim Jong-un ve Trump arasında 3 tur müzakerelere rağmen Amerikalılar müzakerelerdeki taahhütlerini yerine getirmediler ve böylece müzakereler yenilgiyle sonuçlandı. Fakat buna karşın diğer bazı siyasi gözlemciler, Kuzey Kore'nin yeni miladi yılın başında İşçi Partisi Kongresini düzenlemek gibi önemli bir olay ile Demokratların Amerika'da seçilen başkanı Joe Biden'in çalışmaya başlamadan önce Kuzey Kore'ye karşı hasmane tutumunu değiştirmeye teşvik etmeye çalışıyor. Nitekim Kore İşçi Partisi 8. Kongres'te konuşan Kim Jong-un, Washington'la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore'nin Amerika düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da arttırması gerektiğini ifade etti. Aslında Pyongyang'ın nükleer ve savunma cephaneliğini geliştirmeye çalışmaları Kuzey Kore'nin Amerika'nın tehditlerine karşı caydırıcı temel stratejisidir. Bu strateji Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından son İşçi Partisi Kongresi'nde tekrar vurgulandı. Bu yüzden Pyongyang'ın Washington'a en çok güvenmediği bir dönemde Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden hükümetinden Pyongyang ile müzakerelere tekrar başlamasını istiyor. Her halükarda Çin ve Kuzey Kore, Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden hükümetinin gelecek 4 yıldaki en önemli sorunlarından olacaktır. Bu yüzden söz konusu sorunların Joe Biden tarafından yönetim tarzı her iki sorunun geleceğini önemli oranda değiştirebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesi Beyaz Saray'ı boşaltmaya devam eden Donald Trump, Miami'ye yerleşmeye hazırlanıyor sevgili dinleyiciler. Amerika'da yarından itibaren yeni yönetim iş başına geçecek. Biden yönetiminin bölgeyle ilgili tutumları şimdiden analistler tarafından değerlendiriliyor. Özellikle Amerika'nın bölgede askeri varlığı hala gündemde konuşuluyor sevgili dinleyiciler. Trump işe başladığında Batı Asya'ya asker göndermek ülke tarihinin en büyük hatasıydı demişti. Şimdi Biden döneminde biz bu konuyu konuşmak istiyoruz. Analiz etmeye çalışacağız bugünkü sohbetimizde. Röportajımızda siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Biliyorsunuz Amerika'da çok ilginç ve aslında şoke edici olaylar meydana gelmektedir. Trump'ın gitmesi, Biden'in yeni başkan olarak işe başlaması. Şimdi kimi uzmanlara göre tabii ki bölgemizde etkisini gösterecek ama Trump hatırlarsınız seçim kampanyasında bizim Batı Asya bölgesinde ne işimiz var, askerlerimi geri çekeceğim demişti. Bunu biz görmedik. Yani ister Irak'ta olsun, Suriye'de olsun askerler hala öyle kendi üstlerinde kendilerini hissettiriyorlar bölgemizde. Biden'in nasıl bir politika izleyeceğini siz düşünüyorsunuz? Amerika askerlerinin varlığı hakkında herhangi bir görüşünüz var mı Biden döneminde?
Şimdi tabii bu süreçle ilgili değerlendirmede bulunmak için bir dünya konjonktürüne bakmak gerekiyor. Şimdi dünyada yaşanan sıkıntının temelinde despotik, işte tekçi, ondan sonra iktidarcı dediğimiz, ille de iktidar olayım hastalığına tutulmuş olan yönetim veya bunun kişilikler üzerindeki etkisi sonucu öyle oluşmuş kişiliklerin ortaya çıkardığı sıkıntılardır aslında. Yani bu bir insanlık sorunu haline gelmiş. Yani insanlığın şu anda ciddi anlamda yaşadığı sorun böylesi despotik, tamam mı? İnsanlık ölçülerinden uzak, insani haklarını hiçbir zaman temel almayan, esas almayan iktidar veya kişilikler. İşte Trump'a baktığımızda bunun çok tipik bir soytarısını görüyoruz. Yani çok tipik bir soytarısı Trump. Düşünün yani Amerika gibi bir ülkede seçimle kaybetmiş. Seçimle kaybetmişse seçme diyelim meşru yolla itiraz etme yerine insanları bu kadar kışkırtabilen, tabii bu aynı zamanda uluslararası bazı güçlerin de bazı devletlerin de burada isimlerini belirtmeye gerek yok. Onlar da özellikle Amerika'da böylesi bir sonucun, böylesi bir karşılığın çıkmasını destekleyen bir politika içerisine girdiler. Bütün bunlar iktidar hastalıklarıdır. Yani gerek Trump'ı destekleyen veya Trump'ın kendisi dedi ki bir iktidar hastalığı soytarısı çıkmış ortaya. Oysaki bir dönem diyelim dünya üzerinde bu kadar güçlü bir etkisi olabilen bir şeydi. Son dönemlerde bazı içte veya dışta da bazı destek bulmak için aslında bazı açıklamalar yapmış. İşte askerlerimizi çekeceğiz, yok bilmem biz de şey yapacağız, orada ne işimiz var gibi söylemler. Bunlar çok da ciddi söylenen söylemler değil. Bunu da görmek gerekiyor. Çünkü Trump'ın kendisi de yani böyle iktidar hastalığına, o düzeyde iktidar hastalığına tutulmuş bir şahsiyet. Şimdi bunu diğer ülkeleri açısından düşündüğümüzde çok daha vahim sonuçlarının ortaya çıkabileceğini görmek mümkündür. İşte buna karşılık diyelim Biden'in gelmesi tabii dünya için şöyle bir beklentiye yol açmıştır. Obama döneminde başlayan süreçler vardır. Obama işte bir ırkın diyelim temsilcisi olarak daha çok işte ezilmiş bir ırkın yıllarca, yüzyıllarca hor görülmüş, köleleştirilmiş zencilerden birinin bir Amerika başkanı gibi bir statü kazanması tabii ki bu azımsanacak bir şey değil. O süreçte oluşturulan projeler vardır. Daha çok insan haklarını öngören ve Amerika çıkarlarını daha sosyalleştirmeyi hedefleyen bazı projeler vardır. Muhtemelen bu projeler daha çok yürürlüğe girer. Ondan sonra işte Biden'ın çevresinde Kürtlerle ilişkilerinin yoğunluğu düşünüldüğünde Kürt politikasının biraz daha belirgin olarak Amerika yönetiminde daha sesli bir şekilde dillendirileceği bir süreç olacağı açık. Türkiye açısından söylediği bazı açıklamalar var, mesajlar var. Bu konuda ciddi bir gerilemenin içerisine girileceğini sanmıyorum. Çünkü hani dedik ya suyun gidişat yönü, suyun akış yönü daha çok demokratikleştirmeye ve insan haklarını savunan projelerin öne çıkacağı bir süreç olması bekleniyor dünya açısından. Amerika bu konuda eğer ki ciddi adımlar atarsa Biden şahsında daha tutarlı, daha istikrarlı bir gelişme ortaya çıkarabilecektir. Ancak bunun tersine diyelim o da askeri güçlere kuru saldırı politikalarına saplanırsa tabii ki onun da tıkanacağı bir gerçektir. Siyasi çözümün öne çıkması, siyasi diyalog ve çözümü öngörmeyen hiçbir yönetimin ciddi bir geleceği söz konusu olmaz. Sadece kabadayı biçiminde askeri güce sarılmak, ondan sonra bazı devletlere karşı saldırı düzenlemek, bu istenen doğru bir sonucun, insani bir sonucun, dostluğun, demokratikleşmenin ortaya çıkması bu şekliyle olmayacaktır. O açıdan beklenti daha çok Biden'dan normalleştirme, yani insani politikaları, sosyal politikaları öne çıkaran, uluslararası diyaloğu öngören bir yönetim modelinin ortaya çıkmasıdır.
Doğru. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Amerika'da yeni yönetimin Batı Asya bölgesinde bu ülkenin askeri varlığı ile ilgili bakışını ve olası siyasetleri hakkında analizler sizlerle paylaştık. Siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizim uzman konuğumuz idi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran'ın Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bilgilerinin İran'da genel aşılama çalışmasına Haziran ayında başlayabileceklerini açıklaması, Amerikalı yetkililerin bu kez Biden'in yemin töreninde güvenliği sağlamakla yükümlü olan bazı askerlerin törene saldırmalarından endişe ettiğinin bildirilmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Parlamentosu Başkanı Muhammed Hüseyin El-Aydruz, Uluslararası Parlamentolar Birliği ve üye ülkelerin parlamento başkanlarına gönderdiği mektupta Amerika terör devletinin Yemen'in Ensarullah hareketi hakkındaki kararına karşı çıkmalarını istedi. Yemen medyasından çıkan habere göre Yemen Parlamento Başkanı El-Aydruz, Uluslararası Parlamentolar Birliği ve üye ülkelerin parlamento başkanlarına gönderdiği mektupta Amerika'nın şimdiki yönetimi 6 yıl boyunca Yemen topraklarına saldıran Suud İttifakı'na açık ve sürekli destek verdiği için uluslararası terörün resmi hamisi olduğunu belirtti. El-Aydruz mektupta Amerika terör devletini Yemen'e tecavüz eden Suud İttifakı'na desteği, uluslararası yasaları ve insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Yemen Parlamento Başkanı mektupta ayrıca Amerika terör devletinin Ensarullah hareketini terör örgütleri listesine alma kararı, Yemen krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen barış müzakerelerini olumsuz etkileyerek Suud rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinde Yemen'e dayatılan beyhude savaşın devam etmesine sebebiyet vereceğini, karar aynı zamanda bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atacağını kaydetti. Bilindiği üzere geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'in Ensarullah hareketini terör örgütleri listesine almak üzere Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran karşıtı hasmane politikasını sürdürmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın bilimsel ilerlemesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti, Zimegon'un en yeni sıralamasında konumunu yükselterek dünya çapında bilim alanında 15. sıraya yükseldi. Zimegon derecelendirme sistemi tarafından yayımlanan son bilimsel sıralamaya göre İran İslam Cumhuriyeti, üretimde sıçrama yılı olarak adlandırılan 2020 yılında konumunu bir basamak yükseltmeyi başardı. İran İslam Cumhuriyeti yeni konumunda 64 bin makale ile ülkenin bilim tarihinde de bir ilke imza attı. Bu kazanım İran İslam İnkılabı ikinci aşamasında ileriye doğru adım atmakta güvenilir ve sağlam bir dayanağa dayandığını ortaya koyuyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin dünyanın ilk 20 bilimsel ülkesi arasında 15. sıraya yerleşmesi, İslam İnkılabı'nın ikinci merhalesinde büyük bir onur kaynağıdır. İran İslam Cumhuriyeti bilimsel makaleler bakımından 2018 yılına kıyasla da 2 basamak yükselerek İsveç, Brezilya, Rusya, Danimarka, Polonya ve Türkiye'yi geride bıraktı.
Hemşehri gazetesinde Kolombiyalı bayanın İran'da İslam ile müşerref olmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Kolombiyalı bayan İran'ın Kum kentindeki Hazreti Fatıma Masuma Selamullahi Aleyha'nın Mutahhar Türbesi'nde İslam ile müşerref oldu. İran'ın bildirdiğine göre Kolombiyalı bayan Gisel Abya Castellanos İslam diniyle tanışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Babam Kolombiya'da bir petrol firması çalışanıydı ve İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarına yolculuk yapıyordu. Babam Kolombiya'ya dönüşünde İslam ile ilgili bana ilginç şeyler anlatıp her daim İran, İslam ve Şia mezhebinin medyada anlatılanlardan çok daha farklı olduğunu söyledi" ifadesini kullandı. İslam ile müşerref olan Kolombiyalı bayan açıklamasını şöyle sürdürdü. Hazreti Zehra Selamullahi Aleyha hayatının tamamını İslam'a vakfeden bir kadındı. Böylesi bir şahsiyete yakınlaşmak insanı Allah'a yakınlaştırır ve ben bu yüce kadının şehadet yıl dönümünde Ehl-i Beyt türbesi olarak ün yapan bu mutahhar türbede İslam dinini benimsedim diye kaydetti. Son yıllarda dünyanın çeşitli noktalarından onlarca kişi İran'a gelerek İslam dini ile müşerref olmuş bulunuyor. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı gezelim, görelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Huzistan eyaletinin tarihi Şuş kentine uğradık. ve dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiği olan bu yöremizle tanıştık. Geçen bölümde ayrıca bu yörenin birçok önemli ve değerli tarihi eserlerini sizlerle paylaştık ve gezimize devam etmeye sözü verdik. Değerli dostlar, tarihi Şuş yöresinin değerli tarihi eserleri anlatılan eserlerle sınırlı değildi. Şuş kentinin 40 kilometre ötesinde dünyanın en nadide tarihi yapılarından biri olan Çoğazenbil Ziggurat, dünya kültürel miras listesinde kayda alınan en değerli eserlerden biridir.
Bu tapınak insanoğlu tarafından inşa edilen yapıların arasında bir sanat şaheseri sayılır ve İranlı ve yabancı araştırmacıların ilgi odağına yerleşmiştir. Nitekim şimdiye kadar bu mekandan eski medeniyetlerin hakkında çok önemli ve çok değerli bilgiler elde edilerek araştırmacılara da sunulmuştur. Bu Ziggurat 1979 yılında UNESCO'nun da Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan İran'ın ilk tarihi eseriydi ve uluslararası camianın da büyük takdirini de toplamıştır. Ziggurat, Sümerce'de çok basamaklı tapınak anlamına geliyor. Yapılan son araştırmaların da sonuçlarına göre İlamiler döneminde ve M.Ö. 1250 yılında Untaş tarafından yaptırılan Çoğazenbil Ziggurat'ı bu tür tapınaklardan biridir.
Mimari açıdan Çoğazenbil Ziggurat'ı 5 katlı bir piramidi andırıyor ve yüksekliği yerden 50 metre kadardır. Fakat günümüzde sadece yarısı sağlam duruyor. Çoğazenbil Ziggurat'ının duvarları kerpiçten yapılmış ve dış yüzeyi de tuğla ile kaplanmıştır. Yapılan kazı çalışmalarının sonuçlarına göre bu binanın büyük bölümü insanların ikamet etmesine tahsis edildiği anlaşılmıştır. Binanın dış alanındaki hisar, Dez Irmağı'nın kenarında yaklaşık 100 hektarlık bir alanı çevreledi ve girişi de binanın doğusunda yer aldığı anlaşılmıştır. Bahçenin çevresini saran odaların büyük bir bölümü kare şeklinde ve mutfak ve banyo gibi bölümleri varmış ve her biri bir kişiye veya bir aileye aitmiş.
Bu tarihi tapınağın ilginç imkanlarından biri ise mükemmel bir kanalizasyon sisteminden yararlanmasıdır. Bu tesislerin izleri ise hala bellidir. Söz konusu kanalizasyon sisteminde suyu arıtma havuzları ve arıtılan suyun tapınağa ulaştırması gayet titiz bir şekilde hesaplanmıştır. Çoğazenbil Ziggurat'ı İlamilerin birçok kenti gibi M.Ö. 640 yılında Asuriler tarafından tahrip edildi.
Şuş ilçesinin tarihi ve dini mekanlarından biri ise tarihi Şuş kentinin kuzeyinde ve eski mezarlıkta Abdullah bin Ali Türbesi'nin kenarında yer alan büyük Şia şair, edip, muhaddis ve alim Deb el bin Hozai'nin mezarıdır. Deb el Hozai olarak ün yapan Hasan bin Ali Kameri 148 yılında dünya geldi ve yine Kameri 246 yılında hayata gözlerini yumdu. Bu büyük alim Ehl-i Beyt taraftarı olan ve Kameri 2. ve 3. yüzyıllarda yaşayan seçkin kültürel ve dini bir şahsiyettir. Deb el-Hozai yaşadığı çağda emsalsiz dehası ile Şia mezhebinin gelişmesine büyük katkı sağladı. Deb el-Hozai, Zalim Abbasi halifeleri iktidarın başında bulunduğu bir dönemde yaşıyordu. Söz konusu halifeler şiir yazılmasına ve yazılan şiirleri dinlemeye ve özellikle onları metheden şiirlere büyük önem veriyordu. Bu dönemde birçok şair halifelerin metinde şiirler yazarak bu zalimlerden ödül ve bahşiş kazanıyordu, ancak buna karşın Deb el-Hozai sadece Ehl-i Beyt fertlerinin faziletlerini metheden bir şair olarak ün yaptı ve pratikte Abbasi iktidarı ile muhalefet ediyordu.
Değerli dostlar, Huzistan eyaletine yaptığımız seyahatimizin devamında şimdi de Desful ilçesine uğramak istiyoruz. Desful ilçesi dayatılan 8 yıllık savaşta Saddam'ın Baas rejiminin füzeli saldırılarında birçok çocuk, kadın ve erkeğin şehit düştüğü kent olarak adı İran milletinin hafızalarına kazıldı. Desful kenti Baas ordusunun topçu birliklerinden başka 160 kez düşmanın füzeli saldırılarının hedefi oldu. Bu yüzden bu kent Fars Körfezi bölgesinde yer alan ülkelerin arasında füzelerin kenti anlamına gelen Beledul Savarih adı ile ün yaptı. Savaşın sonunda Desful kenti Baas rejimine karşı kahramanca direnişi yüzünden örnek şehir olarak seçildi.
Desful kenti ve çevresinde küresel istikbar ve uşağı Saddam tarafından İran milletine dayatılan izler, İranlı cesur ve mümin gençlerin 8 yıl boyunca ülkelerini savunmaları ve saldırgan Baas ordusu ile amansız mücadelesinin izleridir. Evet, şimdi bu anlatılanlardan sonra gelin hep birlikte bu kahraman kenti yakından tanıyalım.
4700 kilometre karelik alanı ile Desful ilçesi, Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinden 145 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu kent yaz aylarında sıcak ve kış aylarında ılıman bir iklimden yararlanıyor. Desful ilçesi dağlık ve ova olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. İlçenin dağlık alanı kuzeyde ve ovası da merkezde ve güneyde yer alıyor. Dez ve Karhe ırmakları da Desful ilçesinin en önemli ırmaklarıdır. Bu iki önemli ve büyük ırmak yörenin tarımına büyük katkı sağlıyor.
Öte yandan tarım sektöründe mekanizasyonu gidilmesi ve yeni tarım projelerinin uygulanması yörenin imarına da katkısı olmuştur. Buna göre Desful yöresi Huzistan'ın tarım merkezlerinden biri sayılıyor. Desful ilçesinin ekonomisinin temelini tarım, besicilik ve çok sayıda fabrika oluşturuyor. Tarım Desful halkının temel uğraşı sayılıyor. Yörede tahıl, şeker pancarı, narenciye, lahana, havuç, zeytin, üzüm ve şeker pancarı başlıca olmak üzere tarım ürünleri varken deri, yün ve süt ürünleri de besicilik sektörünün temel ürünlerini oluşturmaktadır. Bu ürünlerin bir bölümü yöre halkının ihtiyacını karşılıyor ve geriye kalan kısmı ülkenin diğer yörelerine ihraç ediliyor.
Desful ilçesinin aynı adı taşıyan merkezi Desful kenti tuğla binaların müzesi olarak da ün yapmıştır. Kentin ortasında duru suyu ile akan Dez Irmağı ve çevresindeki yemyeşil narinciye bahçeleri ve ilkbaharda açan çiçeklerinin atmosfere saçtığı hoş koku Desful kentine ayrı bir güzellik ve cazibe kazandırıyor. Bu yüzden Desful özellikle ilkbahar mevsiminde İran'ın en güzel iklimine sahip olan kentlerinden biridir ve birçok turist bu mevsimde bu kente geliyor. Bundan başka Desful kenti tarihi eserleriyle de turistlerin ve gezginlerin ilgisini de çekiyor.
Desful'un adının mazisine gelince bu kent ilkin Entablus olarak adlandırılmıştı ve zamanla adı birkaç kez değişti ve en son Desful olarak kayda geçti. Desful kentinin önemine önem katan şey ise milattan önce 260 yılında ve Sasaniler döneminde inşa edilen ve bu kenti Endimeş kentine bağlayan tarihi bir köprüdür. Bu köprünün 14 gözü bulunuyor ve günümüzde hala insanların ve araçların üzerinden geçtiği dünyanın en eski köprüsüdür. Bu tarihi köprü çeşitli evrelerde ve özellikle Azedoddevle Deylemi döneminde ve yine Safeviler ve Kacarların iktidarı döneminde restore edilmiştir. Köprünün yanı başında ve ırmağın kıyısına yakın yerde ise eski değirmenlerin kalıntıları dikkat çekiyor.
Desful Ulu Camii ve Levi Handek Camii, İslam'ın ilk çağlarından mimari tarzı ile inşa edilen ilk tarihi camidir. Yine bu bölgede Çoa Benut Tepesi, İranlı Büyük Serdar Yakub Leys'in mezarı ve bazı dini mekanlar ve türbeler de yer alıyor ve her yıl birçok ziyaretçinin akrına uğruyor. Arkeolojik çalışmalar Desful kentinin 30 kilometre doğusunda yer alan Çoa Benut Tepesi, Çanak evresinden öncesine ait olduğu ve 10 bin yıllık bir mazisi söz konusu olduğunu gösteriyor. Çoa Benut Tepesi'nde yapılan arkeolojik kazılarda ise taş devrine ait bazı zarif eserler bulundu. Yeni Desful kentinin eski dokusunun yanında eski çarşı kentin turistik cazibelerinden biridir.
Değerli dostlar, tarihi Desful kentinin değerli tarihi eserleriyle tanıştıktan sonra şimdi de yörenin en önemli el sanatları ürünleri olan halı, kilim, ahşap ve çanak ürünlerinden söz etmek istiyoruz. Desful yöresinin en önemli el sanatlarından biri kapu dokumacılığıdır. Kapu, küçük sepetler ve kutulardır ve hurma ağacının yaprağından yapılır ve İran'ın başka illerinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilir. Bu üründe bazen bezeme amaçlı kalın yün iplik de kullanılır. Yörenin bir başka ünlü el sanatı eseri nikelden yapılan semaver, tepsi ve mangal gibi ürünlerdir. Yörede ayrıca altın ve metal üzerinde işleme sanatı da yaygındır.
Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yargı sistemini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetin özelliklerini beyan etmiştik. Bugünkü sohbetimizde o hazretin kuracağı hükümetin özelliklerinin yargı boyutunu da anlatarak bu konuyu burada noktalamak istiyoruz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iktidarı döneminde yaygın olan kitle iletişim araçlarından yararlanılarak dünya halkı arasında ahlaki ve terbiyevi talim, İnsanların her birine temiz bir hayat şartlarını sosyal adaletle beraber temin edecek şekilde yaygınlaşacaktır. Ancak buna karşın o toplumda bile başkalarının haklarına el uzatacak bazı zalim ve suçlu insanlar bulunabilir. Bu yüzden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu devletin zalimleri haddine bildirecek ve onlara hak ettikleri cezaları verebilecek sağlam ve güçlü bir yargı sistemine ihtiyaç vardır.
Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu devletinin çeşitli eyaletlerine ve beldelerine şaiste ve adil yargıçlar atayacaktır. O hazret her kavim hakkında sahip oldukları inanç ve kitaba göre hükmedecektir. Hazreti Mehdi'nin muhteşem çağında yargıç olarak seçilen insanlar akıl, kişilik ve nefis bakımlarından oldukça olgun kişilerdir ve bu yüzden başkalarının tehditleri veya rüşvet teklifleri onları asla etkilemez ve adalet temelinde yargıda bulunmalarına mani olamaz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yargılarına gelince o hazretin yargı tarzı bilinen ve yaygın olan konvansiyonel yöntemlerden farklı olduğu belirtilmelidir. Bilindiği üzere günümüzde davalarda yargıçlar mevcut belgelere ve tanıklara dayanarak dava hakkında karar verirler. Bu yüzden bazen yargıcın zanna kapılmak veya davanın bir tarafına eğilimli olmak gibi durumlardan etkilenerek hakkı batıldan ayırt etmekte hataya düşebilir veya kasıtlı olarak hakka aykırı bir karar verebilir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde de davalarda yargıda yaygın olan konvansiyonel yöntemlere başvurulabilir. Fakat yargıcın kişisel eğilimleri veya zannı yargı sürecini hiçbir şekilde etkilemez ve her halükarda yargılar mutlak adalete dayanır. İmam Zaman Aleyhisselam Yüce Allah'ın lütuf ve inayetiyle doğru ve gerçek kararlar verir.
İmam Zaman Aleyhisselam yargıçları atadığı sırada onlara şöyle buyurur. Ne zaman yargı işinde çıkmaza girer ve davanın hükmünü bilmeyecek olursan avucunu aç ve onun içinde ne varsa ona göre amel et. Zira yargı için ihtiyacın olan her şey avucunun içinde vardır. Böylece Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın atadığı yargıçlar en zorlu davalarda bile karar vermekte sıkıntı çekmez. Bu yargıçlar geniş ilim ve bilimden yararlanırlar ve birçok meseleyi de bilirler. Bu yargıçlar sahip oldukları ilim ve bilime göre yargıda bulunur ve şahitlerin şahadetinden ve İslam'da yargı yöntemlerinden biri olan münkerlerin yemininden de yararlanırlar. Buna karşın ne zaman konvansiyonel yollardan karar veremeyecek olurlarsa o zaman avuçlarına bakmaları ve doğru karar bulmaları yeterlidir. Bunun anlamı da belki de günümüzde sahip olduğumuz yeni kitle iletişim araçları olabilir.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinde bilim ve teknolojide hızlı gelişme sayesinde kriminal teknikler ve cihazlarda büyük gelişme kaydediyor ve suçlular çok kolay tespit edilerek yakalanıyor. Dolayısıyla suçlular ve caniler hiçbir şekilde kanun pençesinden kaçamıyor. Kuşkusuz dünyaya bilgi bakımından tam musallat olmadan evrensel bir hükümet kurmak ve dünya genelinde adalet ve güvenliği sağlamak mümkün değildir.
İmam Zaman Aleyhisselam kurduğu devlette dünyanın dört bir yanına musallattır ve bir başka tabirle de alemin dört bir yanına avucunun içindeymiş gibi hakimdir. Dünyada hiçbir dağ ve hiçbir ova ve hiçbir doğal engel İmam Mehdi Aleyhisselam'ın dünyanın her yanını gözetlemesine mali olamaz. Yine daha önce de belirtildiği üzere İmam Zaman Aleyhisselam bunu en gelişmiş teknolojilerin yardımıyla yapar. Her halükarda İmam Mehdi Aleyhisselam dünyanın dört bir yanına yayılan her yerde olup bitenlerden haberdardır.
Rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında anlatılanlara göre o Hazret tüm ilahi peygamberlerin tüm programlarını tamamlayan imamdır. Zira aslında ilahi imamların hiçbiri için beşeri camiada köklü değişiklikler yaparak evrensel bir hükümet inşa etmek ve adaleti sağlayarak zulüm ve haksızlığa son vermek üzere şartlar hazır hale gelmedi. Gerçi toplumu değiştirmek ve ilahi talimleri birebir uygulamak tüm ilahi peygamberlerin temel hedefi ve amacı olmuştur. Ancak bu büyük başarıyı elde edebilecek tek kişi İmam Zaman'dır. Aslında tüm peygamberler ve imamlar beşerin ve evrensel tek hükümeti kurma ülküsünün gerçekleşmesinde pay vardır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin başarısı tüm ilahi peygamberlerin ve evliyaların ortak başarısıdır. Zira beşeri camiayı ıslah etme çabası geçmiş peygamberlerin döneminde başlamıştır.
Gerçekte tüm ilahi peygamberler yaşadıkları çağın insanlarının yetenekleri ve kapasitelerine göre bu yüce ülküyü gerçekleştirmek için çaba harcadılar ve her biri kendi payına göre beşerin düşünce seviyesine geliştirdiler ve bu çaba son ilahi elçi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zuhur edinceye dek devam etti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem beşeri medeniyeti değiştirmek ve beşeri camiayı da köklü bir şekilde ıslah etmek için geniş kapsamlı ve mükemmel bir yol haritası sundu. Allah Resulü ve Ehl-i Beytinden olan şahisli halefleri bu programları hayata geçirmek için büyük zorluklara katlandılar ve her türlü çabayı da sarf ettiler ve böylece İmam Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hareketi ve dünyada adalet ve eşitliği sağlamak üzere ilahi kıyamı için gereken zemini hazırladılar.
Kuşkusuz dünya genelinde adaleti inşa etmek ve tevhid bayrağını dalgalandırmak için bazı şartların hazırlanması gerekir. Her insan devranın acı tatlı durumlarını tecrübe etmeli ve böylece yeteneklerini ve kabiliyetlerini keşfetmeli ve evrensel adalet hükümeti için hazırlıklı olmalıdır. İşte o zaman İmam Mehdi Aleyhisselam'ın tedbirleri ve emsalsiz önderliğiyle zulüm ve küfrün son barikatları da fethedilir ve beşeriyetin hasret olduğu ülkü gerçekleşir.
Eğer İmam Zaman Aleyhisselam'ın evrensel hükümetinin bazı özelliklerini sıralayacak olursak şu özelliklere değinebiliriz. Dünyada zulmün yok edilmesi ve eşitlik adaletin de korunması, evrensel tek bir hükümetin kurulması, insanların ilişkilerinde eşitlik ve kardeşlik ilkesinin hakim olması, cahillik ve yoksulluğun köklerinin kurutulması, genel refah ve huzurun sağlanması, yargının hakiki adalet temeline oturtulması, yeryüzünde savaş, korku, kan, dehşetin sona ermesi ve barış ve güvenliğin sağlanması, insanların iman ve maneviyata yoğun ilgisi, beşeri camianın her türlü sosyal fesat ve ahlaki rezilliklerden arıtılması, bilim ve teknolojilerde mucizevi ilerleme, yeryüzünde nimetlerin bollaşması, insanların arasında kardeşlik ve dostluk bağlarının pekişmesi ve barış içinde yaşamaları, alemin tüm işlerinin ıslah olması.
Gerçi İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ederek dünyayı barış ve adaletle dolduruyor. Fakat bu durum insanların o Hazreti zuhur edene dek boş oturmaları ve dünyada olup bitenlere karşı duyarsız kalmaları anlamına gelmiyor. Bilakis insanlar reformcu ve adalet talep hareketleriyle zulüm ve fesatla mücadele etmeye devam etmelidir. Gerçekte birçok insan maddi dünyanın şatafatlı durumlarına kapıldığı bir sırada mümin insanlar umut ve imserlikle hakiki değerleri korumaya çalışır ve Allah'ın lütuf ve rahmetinden umudunu kesmez. Bu durum hakiki bekleyişin gereğidir.
İnsanoğlu tarih boyunca ve sosyal yaşamında fırtınaya katılmış bir geminin yolcuları gibi olmuştur. Eğer bu gemideki insanlar sonunda bir gün güvenli bir sahile ulaşacaklarından emin olurlarsa, o zaman büyük bir umutla yollarına devam ederler. Doğal olarak hakkın batıla galip gelme umudu insanın içinde doğduğu zaman umutsuzluk ve hüsran duygusu yok olur. Umut insanı ileriye götüren bir motor gibidir ve şimdiki kötü şartların daimi olmadığı ve kuşkusuz bir gün durumların iyileşeceği düşüncesini takviye eder. Umut insana güç ve neşe ve direnç gücü kazandırır ve hak talep hareketlerin de varlık düzeni ve devranın çarkı ile uyumlu ve eşgüdümlü olduğunu da hatırlatır.
Gaybet döneminde hak ve batılın, doğru ve yanlışın sınırlarını tespit etmek çok zaman kolay olmadığından insanların hidayete erdirilmeleri ve onlara yol gösterme görevi bilge, pak, sorumlu ve takvalı alimlere emanet edilmiştir. Bunlar İslam'ın hakiki sınır koruyucularıdır ve zamanın şartlarına göre ve ilmi yöntemlerle gerçekleri beyan ederler. Bu alimler insanları sapmaktan ve yanlış yola girmekten alıkoyar ve yeryüzünden salihlerin hükümetleri için zemini hazır hale getirirler.
İmam Mehdi Aleyhisselam alimlere geminin dümenini elinde bulunduran insanlara benzeterek toplumda ifa ettikleri rolü şöyle beyan eder. Bu alimler sarsılan kalpleri korur. Geminin dümenini koruyan ve yöneten denizci gibi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İslami toplumun ihtiyaç duyulan bilimleri öğrenmesi, Müslümanların izzet ve iktidarının korunmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla güncel bilimlerin öğrenmesi yolunda çaba harcamak gerekir ve bu yolda bağnazlık yapmak ve irticai davranmak asla caiz değildir. Gerçekte çeşitli bilimleri her zaman ve her yerde öğrenmek, mukaddes İslam dininin güncel bir inanç olduğunun da işaretidir. Her Müslüman iradesi ve çabasıyla İslami toplumun ilerlemesine ve gelişmesine vesile olacak bilimleri öğrenme yolunda çaba harcaması gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: İlim ve bilim güçtür ve kim ona kavuşursa galip gelir ve kim kavuşamazsa sulta altına girer.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.